Ayrım 38. Grizu 4. 2. Mükellefiyet. Muzaffer Oruçoğlu. Sayfa 448. Zaman dediğimiz şey aşktır. Asıl mükellefiyetin para olduğu anlaşıldı. Hurşit'in içinde Abbas'ın hocaya sorduğu soru çınladı. Zaman dediğimiz şey ölüm değil mi hocam? Göz kapaklarını kaldırdı, Nafiye'nin yarısı yastığa gömülen yüzüne, aşka tavaf eden derin iç gülümseyişine verdi kendine. Zaman dediğimiz şey aşktır diye mırıldandı. Burnunun ucuyla burnunun ucuna dokundu. Aşka çağıran bir yüzün, meyvesini sulara düşüren, balıklara yem eden bir ağacın huzurunda hissetti kendini. Tüm duyarlılığını ve iç ateşini bakışlarında toplayarak gözlerinin içine baktı dikkatle. Kadının en kötü bencilliğinde dahi iyi huylu bir duygunun saklı olduğunu, bencilliğinin özellikle dokunma anında bu iyi huylu duyguya kolayca dönüştüğünü düşündü. Abbas'ı emekli etmediler. Pencereden gelen esintiyi iştahla içine çekti kadın. Evinin gezgin esansçılar gibi kokmasına sevindi. Bahçeye çiçekçi Şehrinaz gibi daha çok kokulu çiçekler ekmeye karar vererek kafasını Hurşit'in göğsüne yasladı. Hayale daldı. Yanmış bir yüz, ilk ve son düğmeleri yanlış iliklenen bir gömlek, insanda huşu ve saygı uyandıran, yoksul ve dürüst olduğu için de saygının doğrudan kendisine duyulduğundan emin olan ve bu saygı karşısında ezilen sağlam bir karakter canlandı gözlerinin önünde. Bakırdan içi kalaydı sefertasına süt doldurup sessizce uzattı. Şarlatan müsrif insanların küçülerek kaçıştıklarını duyumsar gibi oldu. Süte benzetti Abbas'ı, bakan herkese kendi özünü gösteren sakin süte. Hurşit her insanın gizli dünyasında konuşması gereken ama konuşamayan bir insanın olduğunu, sevdanın konuşamayan bu insanı konuşturduğunu ama aynı sevdanın her şey gibi mayası tatlı olan acıların dokuduğu bir yaşama sefilce boyun eğdiğini, hizmet ettiğini düşündü. Ben sandım ki bu yeni parti hükümete geçince Abbas'ı emekli eder. Etmedi. Abbas'ın sakat olduğunu hiç dikkate almadı. Niye diye mırıldandı Nafiye. Niye mi? Sen yaşlı değilsin dediler. Abbas'ın madende belli işleri yapacak güçlü olduğuna inandılar. Abbas da çalışmak zorundaydı. Mükellefiyet kalkmıştı. Çalışmazsa parasını keseceklerdi. Abbas'ı çalışması için ikna edeyim dedim. Edemedim. Ben iki dünya arasında çürüyen bu karanlıkta çalışmam dedi. Çalışmadı. Lahmacılığı Şahbender'e bıraktı gitti. Abbas haklı, bu yeni hükümetle her şey değişir dediler. Değişen ne oldu? Mükellefiyet kalktı, jandarma baskısı hafifledi diyerek yattığı kerevetten hafiflemiş tatlı bir iklimle kalktı Hurşit. Aklını son yıllara doğru yaydı. Hızla parti değiştiren insanlar, İhsan Soyak'ı destekleyen ama Soyak gittikten sonra Demokrat Parti'ye geçen mühendisler, çavuşlar, işçiler canlandı hayalinde. Konuşma isteğinin zayıfladığını hissetti, sustu. Değişen, dolan, boşalan hayalini izlemeye koyuldu. İhmalin ve dikkatsizliğin yarattığı insan topluluklarının yerini, çimen ve su kokusuna doğru hareket eden koyun sürüleri istila etti. İnsan kavramını yitirmiş gibi oldu. Koyun sürüleri de silindi birden, oluşan boşlukta dışı ile içinin rengi durmaksızın yer değiştiren binlerce karpuzun üst üste bindiği karpuz tepecikleri belirdi. Cuma ne oldu? Karısının köyüne yerleşti, madene girmedi, şaşkınlaştı. Sadece cuma değil, her şeyin değişeceğine inanan herkes şaşkınlaştı, her şey tersine döndü. Mükellefiyet kalkınca yerin üstündekiler yer altına inmeye gayret ettiler. Yer altındakiler de yer üstüne çıkmak için can attılar ama çıkamadılar. Asıl mükellefiyetin para olduğu anlaşıldı. Kuyruğunu dik tutan nice insanın dik duran boş bir çuval olduğunu hep beraber gördük. Kazanma ve mevki hırsının sahteleştirdiği memurlar arasında sahiciliğini yitirmiş insancıklar içinde hissetti kendini. Zekası da sevgisi gibi parlak bir sevgili bulduğu ve sadeliğin dışında hiçbir şeye tenezzül etmeyen bir hayatı yakaladığı için şükretti haline. Nafiye'nin gözlerinin içine bakarak gülümsedi. Dibini bir avuç duru suyla gösteren derin bir uçuruma baktığı sanısına kapıldı. Şükür boynumuz eğik değil, meyvesini sulara düşüren bir ağaç var. Kuşları, balıkları besleyen bir ağaç. O ağacı her gördüğümde seni hatırlarım. Güzel süslü kadınlara baktığımda seni unuttuğum bir yanım var. Bir ters yanım, bir günahım var. Ama nerede bir bereket, bir gonca, bir çiçek görsem senin yüzün belirir. Sevabını değil günahını gösteren hesapsız doğal davranışların karşısında ne diyeceğini şaşırdı Nafiye. Yeni bir aşk teklifi almış gibi etkilendi. Büyüsünü esirgercesine usul usul hissettiren derin bir hazla gülümsedi. Kafasını ellerinin arasına aldı. Bedenini kendisine tanıtan içindeki güzel ateşin geleceğe dair endişe ve kuşkulardan arınarak güçlü bir umut duygusuyla büyüdüğünü hissetti. Döndü duvara iliştirdiği ayna parçasına baktı. Sır vermez, ağır ve sınırsız bir kainat karanlığında aşka açılmış bir bebek avucuyla karşılaşır gibi oldu. Avucun tam ortasında Hurşit'in baktığı güzel, süslü kadının dibi karanlık kandiller gibi yanan gözleriyle karşılaşınca içi karardı. Hangi güzel kadınlara bakıyor bu adam? Şebnem'le Zerrin'e mi? Vefakar teyzenin yekdanesine mi? Oynak Şükran'a mı yoksa? Kime? Güzel kadınlar gördüğünde beni unutsan da gam yemem. Sen benim hayatımı değiştirdin Hurşit. Hep sustun, susa susa sevdin. Huyundaki güzellik beni çekti. Ben az anlayan, ters anlayan bir kadınım. Seni iyi anladım, doğru anladım. Çünkü senin tellalın, davulun yoktu. Kendini belli etmeden sevdin, kendini bana uydurmadın. Neysen o oldun. Sevdanı benim huyuma göre yontsaydın, rengini değiştirseydin seni sevmezdim. İnsanın durduğu yer belli değil, seninki bellidir. Kadının ağzından çıkan sözcükler demiri tavında döven ağır bir çekicin vuruşları gibi biçimlendiriyordu Hurşit'in duygularını. Güzel kadınları gördüğünde beni unutsan da...
Beni yanlış anlama Nafiye.
Yo yo, darıldığımı sanma. Seni doğru anlayan bir kadınım ben. Sonunda sen beni seve seve terk edeceksin. Çünkü ben bir çingeneyim.
Nafiye gibi engin bir kadının kıskançlık krizi içine girmesi Hurşit'i afallattı. Kendine gel Nafiye. Ben oynak örste biçimlenmiş biri değilim. Terbiyem eğri değil. Kendimi sevgimin içine koyarım. Sevdim mi her şeyi göze alırım. Sevdiğim kadının künyesine, malına, mülküne de bakmam. Sevginin künyesi olur mu? Sefil insanlar arar o künyeyi. Beni onlarla aynı kaba koyma. Kaç yıl geçti aradan, anlamadın mı? Kendimi işin içine koymadan kimden ne istedim ben?
Beni hoş gör diyerek boynuna sarıldı Hurşit'in.
Kapı çalınıyor diye fısıldadı Hurşit. Zühre'nin geleceğini bildiği için sevinerek koştu. Kapıyı sabırsızlıkla açtı ve sımsıkı sarıldı kız kardeşine. İçeri ürkek ürkek bakan Zühre Hurşit'i görünce gülümsedi. Bohçasını indirdi, tokalaştılar.
Kararını verdin mi?
Verdim. Bundan sonra ablamla beraberim. İki sefer beni kaçırmak istediler. Üçüncüde kesin kaçırırlar. Korktum.
Dul bir kadının köyde tek başına yaşaması zordur.
Tek başına yaşayan dul kadınlar var da...
Sen kendini onlarla kıyaslama diye söze girdi Nafiye. Gençsin, güzelsin, çocuğun yok. Erkeklerin gözü sende olur. Benim fikrim üzerinde hiç düşündün mü?
Hurşit'e göz kırptı Nafiye. Geçip kerevetin üzerinde oturdular. Düşündüm diyerek Hurşit'e baktı mahcubiyetle. Yanık yüzü, tek eli, tek ayağıyla Abbas canlandı gözlerinin önünde. Bir karara varamadım.
Vereceği kararın sonucunu önceden gören, öngörüsü güçlü bir kadın olarak Abbas'a ilgisi vardı. Ama derin bir ilgi değildi bu. Abbas'ı düşündü. Nasıl bir insandı Abbas? Cömertliğini muhtacın dostluğuna açan, evini de tosbağa gibi sırtında taşıyan, yokluk cenneti bir insandı. Ama yarım bir insandı. Tüm varlığını tünelin karanlığında kilitlediği için tünelin sonundaki ışığı göremeyen bir insandı.
Niye bir karara varamadın?
Ablasının üstelemesine canı sıkıldı Zühre'nin. Düşündü. Hayat yolunu hayallerle kat etmeye çalışan bir kadınla hayata küsmüş yarım bir erkeğin birlikteliğinden mutluluk doğmayacağını nasıl anlatacaktı ablasına? Bir kadın sevdiği insanı dikkatle dinlediği zaman içindeki insanlığın anlaşılmasını daha da kolaylaştırıyordu. Abbas gece gündüz kendisiyle didişen bir erkekti. Kendisini dinlemekten başkalarını dinlemeye vakti yoktu onun.
Abbas'ın dünyasıyla benimki bir değil, evlilikten korkan bir kadın oldum. Kocasız yaşamanın bu kadar iyi olduğunu bilseydim hiç evlenmezdim.
Ölen kocandan daha iyi birine düşseydin böyle düşünmezdin.
Ben beladan öğüdümü aldım, yola geldim. Sen evlenmemiş, öğütünü almamışsın.
Hurşit'i buldum ya.
Buna evlilik denmez. Hurşit'in evliliği niye sürmedi?
Özgünlüğü ve karakteri güçlü bir kadınla tartıştıklarını düşündü Hurşit. Zühre haklı dedi. İnsan beladan öğüt almayınca yola gelmiyor. Zorlamayla da olmuyor. Sevgi şart. Ama sevgi de tek başına kurtarmıyor evliliği. Evlilik belki Abbas'ın hayatını değiştirir. Bunun için evlenmesini isterim.
Abbas'ın yaratılışının evliliğe uygun olmadığına inanmıştı Zühre.
Abbas çok iyi bir insandır ama bu dünyanın insanı değil. İçinde güzel bir karanlık var. O ağır karanlığa sığınmış. Karanlığın aklını, gözlerini benimsemiş. Ona göre her şey boştur, kapkaradır. Evlilik de boştur. Abbas boş şeylerden kaçar. Kadının sevgisinden kaçar, nefretine de ilgi duyar. Abbas'ı evlendirmekten vazgeçin. Abbas'ı tanımamışsınız. Abbas çay cumalı ak kıza benziyor.
Kadının yaklaşımı Hurşit'in hoşuna gitti. Birkaç buluşmayla Abbas'ın kafasını ağırlaştırıp eğen, hayatını yengeç yürüyüşüne çeviren illeti herkesten daha iyi anlamıştı. Kadını karanlığa ve ölüme yakın bir insanla, tabutun azıksız yolcusuyla evliliğe zorlamak doğru değildi.
Zühre Abbas'ı iyi tanımış. Abbas yalnızlığını yaratmakla meşgul olan bir insandır. O evlense de yalnızdır. Çok az kadın onun yalnızlığına dayanır. En iyisi Abbas'ı kendi haline bırakmaktır.
Kendi haline bıraksak ölene kadar evlenmez diye mırıldandı Nafiye.
Ablasının Abbas'ı evlendirmek istemesini, Hurşit'i kendisine iyice bağlamak istemesine yoran Zühre kaşlarını ışımla çatarak
"Evlenmezse evlenmesin, derdi sana mı düşmüş?" diye çıkıştı.
Çarşıdaki ete soğan doğramam ben.
Şirketin parasındaki deliği kapatıyorsun da bizim deliğimizi niye kapatmıyorsun?
Hurşit upuzun yatarak kurt ağzını andıran bir gediye girmişti. Aklı küçük düşüncelerin kaliteli kalıcı yanlarında geziniyordu. Pot kobaçını kazmacı yediği olarak çalışan Korkut'a vermiş, onu gediye sokacağına kısa saplı kazmasını alıp kendisi girmişti. Havasızlığın ve basıncın verdiği sıkıntıyla kazma işini bazen durduruyor, lambanın zorlanan alevine bakıyor, tavandan tepesine damlayan suyu sayıyordu. Tavandan damlayan su yer altında birikmiş, patlamaya can atan bir göleyi çağrıştırdığı için korkuyordu. Kafası gedikte, ışıkla karanlık, çalışma ile çalışmama arasında sıkışmış gibi ağrıyordu. Baretini çıkarmıştı. Isınmış kellesine tavandan damlayan gazlı su alın terine sızarak kaşlarına iniyor, sürüklediği tozların irilerini kaşlara kaptırıp incelerini de gözlere yayıyordu. Gözlerindeki yanma ve kaşıntıyı kaşımayla giderdiği için parmaklarındaki toz, kızartı ve kanlanmayı artırmaktan başka bir işe yaramıyordu. Yer üstünde genellemelerle düşünen sığ kafa, yer altında daracık ayaklar içinde genişliyor, derin ve ilginç düşüncelerin, hayallerin kaynağı haline geliyordu. Aşırı terleme ve su içmekten dolayı suya karşı bir tiksinti oluşmuştu içinde. Kuyuya inmeden önce içtiği sabah çorbasını kusmuştu. Mendiline sarıp baretinin içine koyduğu kuru katığı yemesi durumunda kusacağından çekiniyordu. Ayağa gelen ve deminden beri kazmacı yedeğiyle tartışan sendikacı Nuri ile Reha'nın homurdanarak yaklaştıklarını fark etti.
''Hurşit, hele şu delikten çık da şuraya gel. Mühim bir mesele var.'' dedi Nuri.
Kazmasını ve lambasını bırakarak gedikten çıktı. İşçilerin alaylarını ve aldatmacalarını anlamadığı için sık sık aldanan sendikacı Nuri'nin kedi yüzü ve kedi bıyıklarıyla karşılaşınca gevşedi, başının ağrısı hafifler gibi oldu. Nuri'nin yalanlarını yeminlerle payandalaması Hurşit'in hoşuna gidiyordu. Elinde bir tomar kağıt vardı. Bunlardan birini kalemle birlikte Hurşit'e uzatarak
''Hele al da şuraya bir imza at.'' dedi. ''Senin arkadaşların imzalamadı. Sen imzalarsan belki onlar da imzalarlar.''
''Ne bu?''
''Muvafakatname.''
''O ne demek, anlayamadım.''
Sendikacı zayıflıklarından ve açık kişiliğinden hareket eden güçlü bir insanla karşılaşmış gibi yutkundu. Çevresini bakışlarıyla tarassut altına alıp sesini kısarak
''Laf aramızda'' diye başladı. ''İşletmeyle hükümet kafa kafaya verdi. Birlikte sendikamızı kapatmak istiyorlar. Sendikamız aidatları ay sonunda maaşlar dağıtılırken bordrolardan kesiliyordu. Bu usulü kaldırmak istediler.''
Amele yevmiyesini aldıktan sonra gidin aidatları siz kendiniz toplayın dediler. Amele'nin sendikaya aidat vermeyeceğini bildikleri için bizi Amele ile baş başa bırakıp çökertmek istediler. Ankara'ya adamlar gönderdik. Günlerce rica, minnet derken sonunda bize dediler ki aidatların bordrodan kesilmesi için her işçiden imzalı bir muvafakatname alın. Biz de mecburen...
Anlaşıldı. Anlaşılmayan bir şey var. Sizin sendikayı başka sendika kurulmasın diye şirket kurmadı mı? Kendi kurduğu sendikayı niye kapatmak istesin ki?
Bizim sendikayı biz kurduk. Şerefim ve namusum üzerine yemin ederim ki hakikat budur. Şimdiye kadar amele için de çok iş yaptık.
Yaptıklarımızı ne yazık ki işçilere anlatamadık dedi Reha.
Ne yaptınız diye çıkıştı Bartın Ömer karın deşen bir sesle.
Ne mi yaptık? Kozlu'da 15 bin liraya bir sendika binası aldık.
Amele'ye ne faydası var?
Bilmeden konuşma Ömer. Tren güzergahında oturan amelelere tren pasosunu sen temin etmedin. Sendika temin etti. Daimi amelelerden yemekhanede yemek yemeyenlere yemek yerine kuru erzak verilmesini sen sağlamadın. Sendika sağladı. Yer altında çalışan amelelerin gelir vergisinden muaf tutulmasını sen sağlamadın. Sendika sağladı. Daha ne olsun?
Allah Allah diyerek kazmasını bırakıp sendikacıların yanına geldi. Amelinin yevmiyesinde bir artma olmadıktan sonra gelir vergisi olmuş olmamış ne fark eder?
Her ameliye senede bir takım iş elbisesiyle bir çift ayakkabının verilmesini kim sağladı diye çıkıştı Nuri. Bundan haberin var mı?
Yok. Her sendika üyesine beşer metre basmayla kaput bezinin verilmesini kim sağladı?
Bundan haberin veya malumatın var mı?
Ne gezer? Yok. Daha ne olsun? Amele'ye avans olarak verilen işletmenin delikli parasını da biz kaldırdık. Onun yerine normal paradan ayda iki kere avans verilmesini sağladık.
Şirketin parasındaki deliği kapatıyorsun da bizim deliğimizi niye kapatmıyorsun? Haksız yere dövülen amelelerin hakkını niye aramıyorsun?
Sen boş konuşuyorsun Ömer diye araya girdi Reha. Ben de dayak yedim. Kısım mühendisinin tekmesi kuyruğumun kökündeki küçük mercimek kemiğine denk geldi. İki ay oturamadım. Bunu da bilmiyorsan ben sana bir şey anlatamam.
Şirkete de bir şey anlatamazsınız dedi Hurşit. Grev hakkının olmadığı bir yerde bu hak için uğraşacağınıza kaput beziyle uğraşıyorsunuz. Kafasını iki yana sallarken Cafer sıçtı bez getir diye mırıldandı Bartınlı Ömer.
İşte ağzınızı böyle bozdunuz mu dövülüyorsunuz. Ondan sonra da sendika niye sessiz kaldı diyorsunuz.
Ömer'in ağzını bozduğu doğrudur dedi Hurşit ama sen de yanlış konuşuyorsun. Sebep ne olursa olsun dayağın olduğu yerde sendika sesini yükseltmek zorundadır. Daha dün Rıfat Avcı'yı dövdüler. Sesiniz niye çıkmadı?
Boşuna uğraşma Nuri. Ben imza vermem dedi Bartınlı Ömer.
Vermezsen verme diye sesini yükseltti Nuri. Sanki sen imza vermezsen sendika kapısına kilit mi vuracak? Şurayı imzalayacak mısın Hurşit?
Şirket de kurdursa sendikanın zor durumda olduğunu hissetti Hurşit. Arkadaşlarıyla ters düşmemek için imzanın ne lüzumu var dedi. Biz bu kağıtları imzalasak da imzalamasak da aidatları bordrolarımızdan keseceksiniz nasıl olsa.
Öyle de olsa sen yine de bir imza at. Sendikanın parasız kaldığını, ölümün eşiğine geldiğini ben size anlatamıyorum. Hiç değilse imzanla bir tavır koy, şuraya bir imza at.
Başkalarının aklını kullanmaktan kendi aklını kullanmaya vakit bulamayan sendikacıya acıdı Hurşit. Atmam. Zamanında bizim sendikayı kapattılar. Bizi de bu sendikaya zorla kaydettiler. Bu İhsan Soyak'ın bize karşı kurdurttuğu bir sendikadır.
İhsan Soyak'ın izi tozu kalmadı kardeşim, her şey değişti. Eski vekiller, müdürler, müsteşarlar, sendika idarecileri iğneden ipliğe değişti.
Bir şey değişmedi diye çıkıştı Bartın Ömer. Amelinin durumu meydanda.
Sen kafanı değiştir Ömer. Kafanı değiştir de gel. Sendikanın Balkaya'da yaptırmakta olduğu amele evlerinin inşaatında gönüllü çalış.
Boş ver. Beni boşuna umutlandırmaya kalkışma. Çarşıdaki ete soğan doğramam ben. O evlere 7 kat yerin dibinde kazma sallayan biz garibanlar değil, siz yerleşeceksiniz.
Sen kafayı yemişsin oğlum.
Amelinin hakkını yiyeceğime kafayı yerim daha iyi.
Neyse bizim gitmemiz lazım diyerek başını çevirip ters ters baktı Ömer'e.
Sendikanın sana harcayacak ne zamanı ne de enerjisi var.
Homurdana homurdana karanlığa daldılar. Nuri arkadan bakınca tosbağayı andıran gövdesini direklerin ötesinde durdurdu. Yandaki göleye rehavetle işerken Boş ver diye mırıldandı. Her dilinin başına bayrak dikilse bedestende bez kalmaz.
Hurşit iki ana partinin toplumun her kesiminde, en başta da sendika içinde çatıştıklarını, birbirlerine karşı güç toplamaya çalıştıklarını, sendikanın ayakta durmak için hükümet partisine yaslanmak zorunda kaldığını düşündü. Gediye girdi, baretinin içindeki azık paketini alıp açtı. İki zeytinle bir parça tahin helvası attı ağzına.
''Adama bak, işlediği sevapları sıralıyor bize.'' diye derinlerden homurdandı Bartınlı Ömer. ''Ağına kuş düşürmeye gelmiş. Bizi çay cumanın çaylakları sandı. İt oğlu it. Yüzüne bakan aldanır. Deliye, divaneye, deva aramaya çıkan bir peygamber evladı sanır. İkide bir uğruyor bize. Şirketin adamı olmasa bu iş zamanında buraya sokarlar mı bu uğrağını?''
''Amelenin huzursuz olduğunu biliyorlar.'' dedi kazmacı yedeği. ''Amelenin bir gün patlayacağından korkuyorlar.''
''İnsan zaten korktuğuna uğrağın olur.''
Sendikanın parasız kaldığı, ölümün eşiğine geldiği de yalan, numara. Sıkıntıyla oflayıp pufladı Ömer.
Yalan tabii diye destekledi Fazıl'ı. Tilki acıkınca ölü numarası yapar, karnını şişirir, ayaklarını gerer. Numaraya inanan acemi çaylağı da bir çırpıda kapar.
İki kazmacı arasındaki konuşmayı seslere hassas bir kulakla dinleyen Hurşit, sendikaya karşı beslenen husumetin nedeni üzerinde düşündü. Aklını az, vicdanını ise ters anlamının sayesinde körelten insanların çoğaldığı kanısına vardı. Yaptıkları iyilikleri gizleseler, amelenin kendilerine yaptıkları iyilikleri, hizmetleri de anlatsalar daha çok destek alacaklar diye iç geçirdi.
''Aynı sendikadan Alp Dündar gelseydi imza atardım.'' diye sürdürdü Bartınlı Ömer. ''Dürüst adamdır. Biraz söyleyendir ama çalmayan bir dili var. Bunun gibi oransız, uğru bir adam değil.'' İnsana güven verir. Bu herif ayağını bastığı yurdu ürkütür. Ben bunun adını yurt ürküten koymuşum. Nalet'in tekidir. O Zülküf'le Sermet de bunun gibi nalettir. Bunlardan biri ne zaman yanıma gelse kuduz itin daladığı sol bacağıma ağrı girer. Rahmetli Ecem sümüklü böceği sürmüştü de hicranı unutmuş, beni ölümden kurtarmıştı. Rahmetli koca karı durmadan konuşurdu. Dinlerken de ne söyleyeceğini ayarlamakla meşgul olurdu. Dinlemezdi. Bu yüzden hiçbir şey öğrenemedi. Sevdiklerine katlana katlana tükendi gitti. Bunlar da aynı.
Hurşit yakın çevresinde duygularını sevdiğinin eğilimlerine göre yontan, biçimlendiren, kendi hayatını değil sevdiğinin hayatını yaşayan, sevdiğine katlanarak tükenen kaç aşık kadının olduğunu anlamaya çalıştı. Azık mendilinin karanlıkta ışıldayan zeytinlerine baktı. Dilinin ucunda yanan bir kadının vefalı kara gözleriyle karşılaştı.
38. ayrımın sonu. Sayfa 459.